Ayrım 9.
Sayfa 156. İki elin birbirini dövmesiyle oluşan bu aferin sesi, oyuncuya parasal sıkıntıları, bedensel rahatsızlıkları bir anda unutturur, oyuncunun ruhundaki Shakespeare'engiz fırtınaları dindirir, onun huzuruyla gider oyuncu sahnenin aydınlığından soyunma odasına. Genelde sinirli yapılı olan oyuncular oyundan sonra uysal bir at gibi sakinleşir. Dönem dönem sahneden uzak kalıp evinde oturan oyuncular o sıralarda başka tiyatroları izlemeye gitmezler. Belki de tiyatrocu için sinir bozucu oluyor kendisine ait olmayan bir alkışı duymak. Ne var şimdi burada bu kadar uzun uzun alkışlanacak? Seyirci de acayipleşti diye düşünüp dudak bükmeler de bundan olsa gerek. Hala kullanılıyor mu bilmem, eskiden tiyatrolarda şakşakçı adı verilen adamlar bulundurulurdu. Bunlar genellikle salonun arkasından birdenbire alkışa başlarlar, alkış da gülme gibi sirayet eder, nasıl ki bir kuş havalanınca öbürleri de uçar peşinden gider, bir sürü kuşun eş zamanlı kanat çırpması gibi izleyiciler bu alkışa katılırlar. O tiyatroyu izlemek için bilet almış izleyicinin alkışlayıp alkışlamaması hasılatı değiştirmez. Alkışlamayanlar paralarını geri istemezler. Geldikiz ki bir oyunda alkış olmaması, final alkışının kısa ve gayet plöf oluşu bir oyuncuyu çıldırtabilir. Ne boktan seyirci diye söylenerek gider soyunma odasına oyuncu. Haldun Taner bir öyküsünde şöyle diyor. Ben bir kere bizim enişte beyi radyoda alkış dinlerken yakaladım. Hoş görmeli ne de olsa eski mebus. Musiki nasıl ruhun gıdasıysa alkış da galiba bazı onurların bir nevi C vitamini. Onsuz kalınca skorbüte tutulan az bünyeler mi gördük? Kimi rock konserlerde ya da futbol maçında gol olduğunda sonu alkışla biten kimi çığlık ve hezeyanlar da bu işlerin tuzu biberidir. Gol atınca o tribünlerin büyük bir uğultuyla ayağa kalkıp kendisini alkışlayacağını bildiği için 90 dakika golün peşinde koşuyor topçu. Gol olduğunda statta çıt çıkmasa hiç kimse gol için kendini paralamaz. İnsanoğlunun müthiş bir orgazmı alkış. Hem alkışlanan hem de alkışlayan için. İki elini yürekten ve sevinçle birbirine çarpan da gol atan kadar mutludur o an. Golü kendisi atmış kadar olur. Seni beğeniyorum duygusu var, yağmur sesine benzeyen alkış şakırtısı içinde. Alkışlanan da gülücüklerle, öpücüklerle bu sevgiye karşılık veriyor. Alkışın içinde aşk var. Atatürk'ün dev kıyağı. Demokrasi sözcüğünü herkes sevdiği bir sakız gibi ağzının istediği oyuğunda çiğniyor, kimisi balon yapıp patlatıyor. Patlatır patlatır, demokrasi bu, boru değil ki. Bir ırz düşmanı açısından bakıldığında, yolda gördüğü ve oylumlarını beğendiği her kadının zart diye bir kırmızı ışık dibinde ırzına geçilebilmeli. Irz düşmanı ismiyle yanlış kodladığımız adam, çünkü kendisi bir şeyin düşmanı değil, kadın cinsel organlarının ve çok sevdiği kendi cinsinin organının aşığıdır. İçinde ırza geçme özgürlüğü bulunmayan demokrasiye demokrasi mi der? Bir hırsız için demokrasi özgürce çalabilmektir. Erbakan'ın demokrasiden anladığı her kilometrede bir İmam Hatip okulu açılmasıdır. Bugün gerçek anlamda demokratikleşmiş uluslar demokrasiyi büyük kavgalar ve savaşlar sonunda elde ettikleri için bunun değerini ve anlamını bizden çok farklı olarak çok iyi bilirler. Örneğin İran'da Şah'ı devirip demokrasiye ulaşmak için Tudeh Partisi ve Halkın Mücahitleri Örgütü Hümeynicilerle aynı saflarda savaşarak demokrasi kavgası vermişler. Geldikiz ki dinciler ellerini çabuk tutup demokratik kuruluşları bir bir tasfiye ederek demokrasi kavramını pas geçip doğrudan şeriata ulaşmışlardır. Ancak orada kavga bitmemiş, sürmektedir. Biz demokrasi için kavga vermiş bir millet değiliz. Atatürk'ün zoruyla, çünkü o zorlamasa kimsenin aklına böyle bir kurtuluş savaşı da gelmiyor, bir bağımsızlık kavgası yaşamışız. Bunun sonucunda Atatürk istese çok yakışıklı bir padişah olabilecekken, bize dev bir kıyak yapıp demokrasiyi armağan etmiştir. Armağan hele ne olduğunu bilmediğimiz bir şey ise bizim için bir değer oluşturmaz. Size Sydney'den bumerang getirdim efendim diye paketi uzatan dostunuza boş boş bakarken hıyara getire getire ne getirmiş diye düşünebilirsiniz. Böyle abuk hediyeler aldığımız ve nereye koyacağımızı ne yapacağımızı bilemediğimiz çok olmuştur. Oysa sahip olmak için uğraştığımız, didindiğimiz, güç bela edindiğimiz şeyler, bir bisiklet, bir cep telefonu, bir Walkman bizim için ne kadar değerlidir. Bu yüzden Atatürk tarafından bize bir demet çiçek olarak sunulan demokrasinin değerini ve ne olduğunu bilmiyoruz. Nereye bakıyorsunuz? Yaşasaydı bugün 134 yaşında olacaktı. Oysa 37 yaşında öldü. Toulouse kontlarının soyundan gelen racon bilir Fransız ressamı Henri-Marie Toulouse-Lautrec sağlığı bozuk bir çocuktu. 14 yaşında iki kez düşmesi sonucu sakat ve cüce kaldı diye tanıtılıyor ansiklopedilerde. Babası öyle yazdırmış. Sıkı araştırma sonucu çakıyorsunuz ki adamın cüceliğinin çocukken düşmeyle ilgisi yok. Durum genetik bir durum. Toulouse-Lautrec babasının genlerinden kopyalanmış. Üstadın babası öylesine kısa boyluymuş ki masanın altından geçerken "Lan buranın tavanı da amma yüksekmiş" duygusuna kapılıyormuş. Salonda isimli tablosunu çizebilmek için randevu evlerinde uzun uzun incelemelerde bulunan, genelde çıplak ya da yarı çıplak kadınlar çizen ünlü ressam çok adi bir zamparaymış ve "Lütfen bir kere yatalım madam, bir kereden bir şey olmaz" biçiminde her gördüğü karıya sarkarmış. Sarkar denemez tabii. Çünkü sarkmak yukarıdan aşağıya yapılabilen bir eylem. Bücür Lautrec kadının kendisine sarkmasını sağlamaya çalışıyormuş denilebilir. Çünkü üstadın boyu da masa altından geçmeye engel değil. Kadınlara düşkünlüğünü bu çok kısa boyuyla da açıklayabiliriz. Çünkü üstad bir kadına baktığında yerleri bulunuyor. Başka erkekler kadınların gözüne bakarken o ister istemez kıçına ya da mıçına, yani devamlı burnunun ucundaki cinsel organa bakıyor. İnsan devamlı oraya bakınca başka şeyler düşünmesi zor tabii. Örneğin bir mayo defilesi izlerken bilmiyorum siz mankenlerin daha çok neresine bakıyorsunuz. Ben genelde gözlerine, kaşlarına bakmaya uğraşıyorum. Yani bunun için özel bir çaba sarf ediyorum. Kendimi koyversem ben nereye bakacağımı biliyorum. Bayan tenis maçlarında da erkek izleyicilerin topa bakmadıkları bilinen bir gerçek. Hele yer jimnastiği. Orada hakem olsanız ve de Erman Toroğlu gibi "geri al Uğur, yavaş yavaş oynat" demek hakkınız yoksa işiniz bayağı zor. İnsan nereye bakacağını şaşırıyor. Daha doğrusu insan nereye bakacağını biliyor, oraya bakmamak için elinden geleni yapıyor. Vatandaş rıza. Çağlar boyu sinmiş, hakkını istemeyi bilememiş, her zaman durumunu kanıksamış, hiçbir zaman hiçbir konuda fikrini belirtememiş bir millet olarak, televizyonda insanlara cevap hakkı veren programlar sayesinde bir patlama yaşıyor ve cevap hakkı denen kavramı çok iyi çakamadan, bakkalda, manavda, otobüste ve aklınıza gelmeyen yerlerde, karşımızdakini anlamadan, dinlemeden bir cevap hakkı kullanma küstahlığını, giymeyi bilmediğimiz bir elbise gibi edinmiş bulunuyoruz. Kişiliğini 30 yılda bir yinelenen milli futbol zaferleriyle kanıtlamaya uğraşan bir ulus olarak da, yeni öğrendiğimiz bir sözcüğü cümle içinde kullanma antrenmanı yapar gibi, uçara kaçara cevap hakkımız doğduğu duygusuna kapılıyoruz. Sanki her şeye yanıt vermemiz gerekiyormuş ve bütün dünya bizden bu yanıtı bekliyormuş gibi bir duygunun rüzgarına kapılmış gidiyoruz. Oyundan sonra otele geldik. Otelin kapanmak üzere olan lokantasında son siparişleri verdik. Daha yiyecekler gelmeden masaya telefon geldi. "Sizi Rıza Bey arıyorlar." "Alo, buyurun." "Ne lan o oyun öyle? Sen ne hakla bizim 900 bin liramızı alarak?" diye başlayan, o akşam oynadığımız oyunu beğenmeyen tatsız bir izleyici serzenişiyle karşı karşıyayız. "Kimsiniz?" "Ben Rıza, vatandaş Rıza." "Tamam da ben sizin milletvekiliniz değilim. Ne istiyorsunuz?" O ne biçim oyun öyle? Oyun mu o yani? Bakın Rıza Bey, izlediğiniz oyun beğenmemek hakkına sahipsiniz. Bir oyundan herkes aynı keyfi almaz. Durumu Ahmet Vardar'a, Yalçın Bayer'e ve tüketici köşelerine yazabilirsiniz. Doğrudan Fatma Giri'ye bildirebilirsiniz. Oy verdiğiniz partinin milletvekilleri aracılığıyla bu konuda gen soru verdirebilirsiniz. Ve fakat bu yüzden gecenin bu saatinde beni otelimden rahatsız etmek hakkına sahip değilsiniz. Biz Rıza'nın beğeneceği oyunlar garantisi altında tiyatro yapan bir topluluk değiliz diyerek kapatıyorum telefonu. Az sonra gene arıyor Rıza. Görüşmek istemediğimi belirtiyorum. Kendisi otel yetkililerine karakoldan aradığını ve benim onunla görüşmek zorunda olduğumu belirtiyor. İlgilenmiyoruz. Yiyeceklerimiz geldiğinde bu kez Rıza oteli komiser rolünde arıyor ve kendisiyle görüşmezsem otele ekip göndereceğini bildiriyor. Görüşmüyoruz. Ekip gelsin diyoruz. Ekip mekip gelmiyor. Rıza'nın ekibi de kendisinden ibaret. Polis ve karakol sözlerini duyunca çok ürken vatandaş Rıza, biz sanatçıların da öylesine ürkeceğimizi sanıyor. Oysa biz bu ülkenin sanatçıları olarak polisle, karakolla, mahkemeyle hep iç içe yaşamaktayız. Keşke karakol hikayesi Rıza'nın üçüncü kadehten sonra aklına gelen bir fantezi değil de gerçek olsaydı. Böylesini yeğe tutardım. Gece 00:25 suları elindeki tiyatro biletiyle izlediği oyunu beğenmeyen vatandaş Rıza karakola başvuruyor. Aldatıldığını, dolandırıldığını belirtiyor ve bir tiyatrodan davacı oluyor. Buyurun mahkemeye. Buyururuz ve kamuoyu önünde Rıza'nın oyunu niye beğenmediği, nesini beğenmediği, bizim o oyunda ne anlatmak istediğimiz, niçin o oyunu oynadığımızı uzun süren davalar biçiminde tartışabiliriz. Bu halk içinde, Türk tiyatrosu içinde çok yararlı olabilir. Keşke vatandaş Rıza'nın bu konuda karakola gidecek kadar yürekliliği, kişiliği olsaydı. Oysa telefon edenin adı belki Rıza bile değil. Daha da keşkesi, Rıza Kod isimli vatandaş bu duyarlılığını susurluk konusunda İmam Hatip okulları ve Kur'an kursları ve laiklik konularında da gösterebilse. Bizden hesabını sorduğu 900 bin lira gibi devlete vergi olarak ödediği paraların da hesabını sorabilse. Adın Rıza olsun olmasın, gel bizi bul. Rıza'nın seveceği oyunlar gibi bir garanti vermeyen topluluğumuz sana 900 bin liranı iade edecek canım kardeşim. Yalnız eline net 900 bin geçmeyecek. Bundan KDV kesilecek, yazarın telif ücreti kesilecek, gelir vergisi kesilecek. Çünkü sen oyunu beğenmesen de biz onları ödüyoruz. Bu durumda sen kararlı bir vatandaş olarak bir karakola git ve beğenmediğin oyunun iade edilen bilet parasından nasıl vergi kesilebiliyor, adalet mi lan bu diye karakolu birbirine kat lütfen. Babamsız Babalar Günü. Anneler gününü yılın pek satış yapamadıkları hafta sonuna denkleştirip, o cumartesi ve pazarda dükkan açarak herkesin anası için irili ufaklı hediyeler pazarlamayı beceren Amerikalı Yahudi tüccarlar uydurdular. Ben çok küçükken böyle bir şey yoktu. Sonra bir yıl bu pazar anneler günü denildi. Daha sonra kanıksandı, yerleşti ve gelenekselleşti. Anneler günü satışlarından pek hoşnut olan bu Amerikalı sülükler, bu biçim başka günlerde olsa diye kafa kafaya verip, babaların suçu ne sloganıyla ortaya atılıp, insanın babasının önemini vurgulayarak bir de babalar günü uydurdular. Haydi o pazarda babalara hediyeler. Durup dururken boyun bağı satışları hızlandı. Bu durumdan tek etkilenmeyen iskeleler oldu ve iskele babalarına hediye almadılar. Hepimiz ister istemez hediye almasak bile bir telefonla ya da telgraf marifetiyle babamızı arar kutlar olduk. Babalar gününün yeni icat edildiği zamanlar babamı telefonla arayıp kutladığımda bana "Babalar günü neymiş, nereden çıktı yahu, Allah Allah, nasılsın oğlum, iyi misin?" demişti. İnsanın anasına babasına olan sevgisini, saygısını Amerikalı tüccarların mimlediği günde panik halinde yerine getirebilmek için önüne park edilebilen çiçekçilerde itiş kakış çiçek almaya uğraşması kuşkusuz salakça. Geldi keski bir anneler gününde herkesler annelerine çiçekler, hediyeler koştururken, herkeslerin anneleri tebrikleri kabul ederken, sırf annem üzülmesin, boynu bükük kalmasın diye, şehirler arası, uluslar arası güller gönderdiğim çok oldu. Anneme ne gün çiçek alacağıma niçin bu iblis Amerikalılar karar veriyorlar? Üstelik bütün annelerin çiçek aldığı gün benimkinin de alışının hiçbir özelliği yok. Bırakın da anneme hiç beklemediği gün güller göndereyim. Sevgili Onno Tunç'la bir yaz aynı motelde kalıyorduk. Sabah kahvaltısında Onno mutfak personeline türlü şakalar yaptıktan sonra bir kaşını kaldırıp çok ciddi bir tavırla "Biliyorsunuz bugün dünya patates günü" demeyi ihmal etmezdi. Canı patlıcan istediğinde "Bugün dünya patlıcan günü, yarın biliyorsunuz dünya karides günü" gibi saptamalarla Onno menüyü belirliyordu. Bize bu ve fotokopisi günleri icat eden Amerikalı tüccarlar da öyle. "Bugün enişteler günü" diye yırtık dondan çıkıyor bir zıpır Amerikalı. Hadi herkes enişteye ne alsak endişesine kapılıyor. Eniştesi olmayan intiharı düşünüyor. Annesi olmayan anneler gününde bir acayip buruluyor, hüzünleniyor. Son babalar gününü göremeden öldü babam. Son babalar gününde gizli gizli ağladım. Bunun için gün icat edip babamın ölümünü bana her yıl bu biçimde yeniden yaşatmaya ne hakkınız var sapık emperyalistler? Gölde Van Gogh Kılçığı. Turnenin güzergahını biz belirlemeyiz. Turne düzenleyiciler o şehirden o şehire elde afiş fellik fellik dolanırlar. Hangi şehirde ne gün uygun sinema, düğün salonu ya da tiyatro icra edilebilir gördükleri yer bulurlarsa oraya asarlar afişi, sonra bize turne listesi verirler. O mekanda tiyatro oynanabilir mi? Akustik sorunu nedir? Dekor oraya sığar mı? Dekor sığdıktan gayrı bize arkada soyunup giyinecek bir yer kalır mı? Çişimiz gelirse nereye yaparız gibisinden yan sorunlarla ilgilenmez turne düzenleyiciler. Neyi düzenlerler belli değil. Bu tipler sonunda sizin elinize hangi gün hangi şehirde oynadığınızı belirten bir liste verirler. Ve bu güzergah genelde salakçadır. Adım adım sırasıyla dolaşamazsınız Anadolu'yu. Zart Samsun'dan Adana'ya geçilir, zaman zaman Antalya'dan Malatya'ya yetişilir. Ben bu yolları kendi arabamla yalnız bir uzun yol şoförü olarak yaparım. Yalnız derken kalabalıktır arabanın içi. Boris Vian, Bulat Okudžava, Aşık Mahzuni, Vivaldi, Beethoven, cümbür cemaat gezeriz Anadolu'da. Vivaldi ile Beethoven didişirler, Mahzuni bıyık altından güler onların haline. Bunlar da bir alem kurban. Onlar öyle olurlar Mahzuni derim, gülüşürüz. Boris sorar, neye güldünüz? Hadi Fransızca'ya çevir Mahzuni'nin dediğini. Bir dakika Boris, şu kamyonu sollayalım, anlatacağım ben şimdi sana, kesköse kurban. Bu gibi uluslararası platformlu yolculuklarda ana yolları değil de haritadan bulduğum ince narin ara yolları yeğe tutar, kafama göre bir güzergahtan, dağların içinden, yaylalardan geçip inerim o kente. Öyle bir gün İç Anadolu'da kimsenin geçmediği bir yoldan bir krater gölüne ulaştım. Gölün kıyısındaki balıkçı lokantasında durdum. Güneşli serin bir hava, lokantamsı barakaya girdim. Göle bakan pencerenin dibindeki masaya oturdum. Kiremitte alabalık marifeti varmış lokantacının, ille de ondan yememi istedi. Onu mu kıracağım? Balığa arkadaş bir salata hakkım olup olmadığını sordum. Ne demek abisiymişim, salatanın kralını yapacakmış. İyi yapsın. Rakı mı içermişim? Hayır, araba kullanıyorum ve daha yüzlerce kilometrem var. Burada bütün şoförler içermiş. Geldikiz ki biz artist şoförüz, yol yapma bitince rol yapma başlayacak matine suare. Neyse abisiymiş, o balık bu göle karşı rakısız gitmezmiş. Ben götürürüm lan. Çabuk balığı tut, kiremite yatmaya ikna et. Lokantacı mutfak bölümüne girdi, bir sigara yaktım. Duvarda Van Gogh'un Patates Yiyenler tablosunun kötü bir kopyası, üstelik en olmayacak bir yaldızlı çerçeveye oturtulmuş, aslında da ressam imzası olarak kocaman ve siyah boyayla fikri yazısı var. Van Gogh'un tablosuna bakarak onun daha kötüsünü yapmak fikrini bulduğu için tablonun altını kahramanca imzalamış, kimse o fikri. Göle bakıp gölde yelken açmış boz bulanık düşüncelerimi gezdirirken kiremit, balık, salata ve lokantacı geldiler, hep birlikte masaya yerleştiler. Lokantacı rakı bardağını alıp karşıma oturdu, bir de sigara yakıp bana afiyet olmasını belirtti. Afiyet olacağı düşüncesiyle balığımı didiklerken ressam fikri konusunda deşmeye karar verdim. Kim yapmış bu tabloyu? Fikri. Kendi kafadan mı düşünmüş bu tabloyu? Bu tabloda patates yenilmesi mesela fikrinin fikri mi? Patates mi yiyor onlar? Hiç dikkat etmemişim. Kim bu fikri? Sarhoşun biri. İçer içer, para yok. Bir gün bir resim getirir, al resmi, sil hesabı. Ressam mı yani? Yok abicim, boş gezenin boş kalfası. İçer içer resim yapar. Ressam işte. Başka tabloları da var yani. Tabii. Bak nah oradaki selvi ağaçlı şeydi onun. Fakat sarhoşluktan selvi ağacını tam ortaya ayarlayamamış diyerek dolma parmaklarıyla arkamdaki duvarı gösterdi. Döndüm baktım, o da Van Gogh'un Sarı Buğdaylar tablosu. Gayet kötü kopya edilmiş. Altında gene Fikri'nin kararlı kalın imzası. Bunlar Fikri'nin eserleri değil. Fikir ona ait değil yani. Ünlü ressam Van Gogh'un eserlerinden kopya etmiş bunları. Yok abicim, kendi yapar onları o. Çeker şarabı yapar. O senin dediğin ressamı nereden bilecek bizim Fikri? Diye inatlaşınca lokantacı, nedense ona Van Gogh'u anlatmak zorunda hissettim kendimi. Zeytin toplayanlar, patates yiyenler, sarı buğdaylar gibi hububat konuların usta ressamı Vincent Van Gogh, basit bir rahibin oğlu olup zengin tablo tüccarlarına yeğeniydi. 16 yaşındayken adam ol, baban gibi rahip olma diye düşünmüş olmalı ki, amcaları sayesinde La Haye'de açılan bir galeriye satıcı olarak girdi. Daha sonra aynı kurumun Brüksel ve Londra şubelerinde çalıştı. Pazarladığı dandik tabloların bayağı para ettiğini görerek, bayilik yapacağıma imal ederim abicim bu tablolardan diye düşündü ve neyin kaç para ettiğini, sarı renk ağırlıklı tabloların çok daha kolay satıldığını bilen biri olarak derhal kilolarca sarı boya alıp işe girişti. Uyanık adammış yani. Evet, hiç de ince ruhlu bir Hollandalı ressamdan beklenmeyecek tamamen renkli Türkçe bir tabelacı mantığı. 24 yaşında da bunalıma girerek rahip ol baban gibi adam olma diye düşünüp Brüksel'de bir rahip okuluna yazılmış ve fakat daha sonra maden işçilerinin sefaletini yakından görünce tanrı inancını az biraz yitirmiş. Gel git bir tip yani. Bizim Fikri de öyledir. Lokantacıyı anlatırken kendim düşünmeye başladım Van Gogh'un sanki Hollandalı değilmiş de Türkmüş gibi davranmasının nedenlerini. Doğduğu yerin adının Zundert olması, dertli ve arabesk bir rastlantı mı? Bir gün ressam Gauguin'e bıçak çeken Van Gogh, bir kulağını keserek sevgilisine göndermek delikanlılığıyla da bir Hollandalı'dan çok haso delikanlı bir Türk tavrı sergilemektedir. Böyle bir denyoluk hiçbir normal Hollandalı'nın turuncu beyninin ucundan geçmez. Fakat Van Gogh normal bir tip değildir. Kısa ömrünün son demlerini Saint Remy tımarhanesinde tımar edilerek geçirmiştir. Nasıl bir tip bu Fikri?